bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Faust, Johann Wolfgang Goethe, Öteki Yayın Evi, 7. Basım, Eylül 1999, çeviren Nihat Ülner, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Canan Işık. Zavallı şeytan, bana ne verebilirsin ki? Yükseklere göz dikmiş insan bilincini. Senin gibiler kavrayabilir mi hiç? Sendeki gıda doyurmaz insanı. Elindeki kızıl altın, cıva gibi. Avcunun içinden akıp gider. Senin kumar masalarında kimse kazanmaz. Daha sarılırken başkalarına bakar. Göndereceğin kızlar. Vereceğin itibarın tanrısal gururu, kuyruklu bir yıldız gibi. Kayar gider. Bunları mı sunacaksın? Göster bana bakalım. Koparılmadan çürüyen meyveyi. Her gün yeniden yeşillenen ağacı. Çevirmenin notu. Elinizdeki çeviri, Faust konusunda sanırım 5. veya 6. çeviri denemesi. Karşılaştırdığım çeviriler, Sadi Irmak 1960, Vasfi Mahir Kocatürk 1963-1968 ve Hasan İzzettin Dinamo'ya ait 1983, bu aynı zamanda en son çeviri. Çevirinin artistik yönüne fazla bir ağırlık vermedim. Işığın rahatça geçebilmesi için saydamlığı seçtim. Özgün sanatsal bir çabanın ancak tiyatronun kendi özgün ortamında gerçekleşebileceğine inanıyorum. Faust'a gelince, Goethe bunu oldukça genç yaşta yazmıştır ve konu peşini bırakmayınca daha olgun bir döneminde onu yeniden ele almıştır. Halk söylencesinde olduğu gibi Goethe, Faust'u cehenneme gönderecekti. Klasik tragedya usulüne göre onu öldürecekti. Ama sonra bu düşüncesini değiştirdi. Herhalde hem Faust'un hem Mephistopheles'in inşası sırasında kendine ait fazlasıyla malzeme kullanmıştır. Kimse kendini bile bile ne cehenneme gönderir, ne de bir cehennem kaçkını olduğunu itiraf eder. En azından akıllı biri. Doğal olarak teşekkür etmem gereken arkadaşlarım var. Eşim Berna Ünler sürekli redaksiyon yaptı. Macit Koper bazı bölümleri okudu ve önerileriyle katkıda bulundu. Ve bütün çalışma boyunca Profesör Wilfried Busch sonu gelmez sorularımı yanıtladı. Ayrıca yayın evinin titiz çalışma tarzı çalışmamı çok olumlu yönde etkiledi. Ankara, 13 Mart 1992. Johann Wolfgang Goethe. Johann Wolfgang Goethe, 23 Ağustos 1749 tarihinde Frankfurt'ta doğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak oldukça iyi bir eğitim gördü. Böylece çocuğun kapsamlı kişilik yapısı, baba tarafının akılcılığı ve anne tarafının yoğun duygusallığı her şeye rağmen bir arada var olabildi. Gençliğinde hukuk eğitimini doktoraya kadar sürdürmüştür ve gerçek anlamda edebiyata yönelmeden önce doğa bilimi ve resim sanatı alanlarında yeteneklerini ortaya koymuştur. 1776'dan itibaren Weimar Dükkanı'nda müşavirlik yaptı. Bu sırada Weimar Tiyatrosu da ona bağlıydı. Weimar'daki devlet görevini yaşamının sonuna kadar devam ettirdi. Goethe'nin klasik dönemi ünlü İtalya seyahatinin 1786-1788 sonrasına rastlar. Gittiği İtalya'da daha önce yalnızca kitaplarda okuduğu antik çağ ile gerçek anlamda karşı karşıya kaldı. Alman düşünce ve edebiyatını derinden etkilediği gibi, ulusal sınırları aşıp dünya edebiyatının olmazsa olmaz yazarlarından biri olarak kabul edildi. Yaşama 22 Mart 1832 yılında gözlerini yumdu. Son sözleri ünlüdür. Işık, daha çok ışık. Tiyatroda ön oyun. Tiyatro müdürü Ozan Palyaço. Tiyatro müdürü: İkiniz de zor ve sıkıntılı anlarımda çoğu zaman bana yardımcı oldunuz. Söyleyin şimdi. Nedir beklentileriniz? Almanya'daki girişimlerimiz için halkın hoşuna gitmeyi çok isterdim. Çünkü yaşayan da, yaşatan da odur. Direkler dikildi, tahtalar çakıldı. Şimdi herkes bir şenlik bekliyor. Oturuyorlar işte kaygısızca. Daha şimdiden kaşlarını çatmışlar ve hayretle düşmeyi bekliyorlar. Halk ruhunun nasıl doyduğunu iyi bilirim aslında. Ama hiç bu kadar sıkıntıya düşmemiştim. Her gün en iyi eserleri görmeye, seyirci alışık değildir gerçi. Ama dehşet, kitap okudular. Şimdi ne yapsak da gösterimiz taze ve yeni gelse onlara. Hem anlamlı olsa, hem hoşlarına gitse. Çünkü en doğal hakkımdır görmek. Gidip gelen dehşetli doğum sancılarıyla. Seyircilerin nasıl zorlukla geçtiğini. Bu kutsal kapımızın arasından. Daha gündüzden omuzlayarak birbirlerini, nasıl gişenin önünde didiştiklerini ve onların bir bilet için neredeyse birbirlerini çiğnediklerini, sanki kıtlıkta, fırın önünde ekmek alacaklar. Birbirinden öylesine farklı kişilerde etkili olabilen bir mucize. Ancak senin harcın, ey Ozan, arkadaşım, ne olur, onu bugün de yarat. Ozan, aman söz etme bana, renkli kalabalıklardan. Onları görür görmez ruhum kararır. Bizi zorla girdabına çeken, o gidip gelen insan serini gözümden sakla. Gökyüzünün sessiz eşiğine götür beni. Orada yalnızca Ozan'ın arı sevinci serpilir. Orada aşk ve arkadaşlık duyguları, tanrıların dokunuşuyla, yüreğimize esenlik verirler ve korunurlar. Gönlümüzün derinliklerinde ah, meydana gelenleri, dudaklarımız çekinerek, kah başarısız, kah başarıyla. Mırıldandıktan sonra kendi kendine, vahşi bir anın şiddeti yutuyor. Genellikle yıllar geçmeli ki, sonunda, kusursuz bir yapıt ortaya çıkabilsin. Parlak olan şeyler, bir an için doğmuşlardır. Gerçek olanlarsa, kaybolmaz gelecek soylarda. Palyaço, gelecek soylar beni ilgilendirmez doğrusu. Ben de onlardan söz edersem eğer, bugün yaşayanları kim eğlendirir? Oysa istedikleri şey, eğlencedir ve sunulması gereken de budur. Mert bir delikanlının varlığı, bence hiç de fena sayılmaz. Hoşa gidecek biçimde konuşan birini, önceden kestirilmeyen seyirci beğenisi, hayal kırıklığına uğratmaz. Bir de etrafı istediği gibi kalabalıksa, iyice etkili olur öyle biri. Uslu ve iyi bir örnek olun. Duyurun imgelemin bütün korolarını. Akıl, anlama, duygu ve tutkuyu. Ama bunu yaparken hiç unutmayın ki çılgınlıklarda eksik olmasın. Tiyatro müdürü. Ve her şeyden önce yeterince olay olmalı. Seyretmek için gelirler. En çok sevdikleri budur. Gözler önünde çoksa olup biten, seyirci kalabalığı doyasıya, hayret içinde seyredebilirse, yaygın bir başarı kazanır. Hem de sevilen bir adam oluverirsiniz. Kalabalıklarla baş edebilmeniz bir nicelik sorunudur. Sonuçta herkes beğendiğini seçer. Bolluk sunan herkese bir şeyler verir. Ve herkes memnun ayrılır müesseseden. Eğer sahneye bir eser koyacaksanız birkaç tane eser birden olsun. Böyle bir türlüyü pişirebilirsiniz herhalde. Bir bütün yaratmanın ne yararı var? Nasılsa seyirciler didikleyecekler eserinizi. Ozan, bilemezsiniz bu ne berbat bir sanattır. Söyledikleriniz yüz karasıdır gerçek sanatçının. Bir beyefendi gibi savsakça bir şeyler karalamak, görüyorum ki sizlerin ilkesi olmuş. Tiyatro müdürü, suçlamalarınız dokunmuyor bana. Esaslı bir etki elde etmek, ancak en iyi gereçlerle mümkündür. Bir düşünün yumuşaklığını. Yarmak istediğiniz tahta parçasının, bir göz atın kimler için yazdıklarınıza. Biri can sıkıntısından gelmiş, diğeri, fazlasıyla donatılmış bir sofradan. En kötüleri ise, yalnızca dergi okumaya gelenler. Dağınık bir zihinle akın ederler. Aceleyle, maskeli baloya gelir gibi. Ve adımları hızlandıran yalnızca merak. Kendilerini ve süslerini sergileyen hanımlar, ücretsiz olarak oyunculara katılır. Ozanlığın doruklarında ne düşler görürsünüz? Dolu bir salon sizde yoksa sevinç mi yaratır? Sanatseverlere yakından bir bakın. Bir yarıları soğuktur, bir yarıları da ham. O adam, gösteriden sonra kağıt oynamayı, bu ise, bir kadınla çılgın bir gece geçirmeyi düşlüyor. Ve siz ahmaklar, bu türden amaçlar için mi, ilham perilerini durmadan rahatsız ediyorsunuz? Daha çok ve gittikçe daha çok vermelisiniz. Bu öğüdümle mutlaka hedefi tutturursunuz. İnsanların aklını iyice karıştırmaya çalışın. Zordur onları tatmin etmek. Pekala, şimdi neye karar kıldınız? sevince mi, yoksa keder ve acılara mı? Ozan, git de başka bir hizmetkar bul kendine. Ozan kişi, en yüce hakkı, doğanın bağışladığı insan olma hakkını, senin uğruna böyle alçakça yitirmemeli. O nasıl sarsar bütün yürekleri, nasıl her unsura egemen olur? Gönlünden çıkan uyumlu ses değil midir? Ozan'ın bu başarısını sağlayan ve dünyayı yüreğine geri çeken, doğa elindeki iplerin sonsuzluğunu kaygısızca döndürdüğü çıkrağı zorlarken, bütün varlıkların uyumsuz kalabalığı, keyifsiz ve karışık sesler çıkarırken, akıp giden ve hiç değişmeyen varlık dizisini kollara ayıran ve ona can katan, ölçülerle devinmesini sağlayan kimdir? Çok sesli uyumun tınısını elde etmek için kimdir tekliği evrensellikle kutsayan? Fırtınaları kim estirir tutkularda? Kimdir gün batımının kızıllığına ağırbaşlı bir anlam kazandıran? Kimdir bütün ilkbahar çiçeklerini sevgilisinin yollarına döken? Şu anlamsız yeşil yaprakları kimdir bir onur tacı halinde ören? Olimpos'u güven altına alan, tanrıları birleştiren, ozanlıkta kendini açıklayan, insanın gücü değil midir bu? Palyaço, kullanın öyleyse bu güzel güçleri ve ozanlığınızla işe koyulun, tıpkı bir aşk macerasında olduğu gibi. İnsanlar karşılaşır, hisseder, birleşirler ve olayların örgüsü gitgide gelişir. Önce sevinç vardır, sonra acılar eklenir ve bir bakarsın ki bir roman oluşuvermiş. Biz de işte böyle bir oyun koyalım. Avuçlayın dopdolu insan yaşamını. Çoğumuzun bilmeden yaşadığı bir yaşamdır bu. Onu her neresinden yakalarsanız ilgi görür. Saydamlığı az olan renkli imgeler, bol yanılgı, gerçek ise küçük bir kıvılcım. Bütün dünyayı canlandıran ve dirilten. En iyi içki böyle mayalandırılır. O zaman gençliğin en güzel çiçekleri oyununuz için toplanıp sizden esinirler. O zaman her narin gönül eserinizden melankolik bir gıda emer. O zaman bir şu, bir bu duygu kışkırtılır ve hepsi görür kalplerinde ne taşıdıklarını. O yaşlarda hemen ağlayıp gülmeye hazırdırlar. Saygıları vardır sürükleyici olana. Ve yanılsamayı severler henüz. Tamamlanmamış kişilikler bir şey beğenmez. Oluş içindekilerse hep kanarlar. Ozan, o halde bana da geri vermelisin. Oluş içinde olduğum o zamanları, yoğun ezgilerin kaynağı, hep yeniden doğurduğu, sislerin dünyayı perdelediği, tomurcukların mucizeler vaat ettiği ve ben, ovaları baştan başa kaplayan, binlerce çiçeği kopardığım zamanları. Hiçbir şeyim yoktu ama yetiyordu. Gerçek tutkusu ve düşlerin hazı. Geri ver gem vurmadan bu güdüleri. Derin, acılarla dolu mutluluğu. Nefretin gücünü, aşkın kudretini geri ver bana gençliğimi. Palyaço, arkadaşım, elbette ihtiyacın olur gençliğe. Savaşta düşmanlar sardığında seni, kızların en sevimlileri zorla boynuna sarıldığında, hızlı yarışan zafer tacı, uzaktaki zorlu varışta görününce, coşkulu danslardan sonra, geceler içki masalarında geçtiğinde. Ancak hakim olduğunuz aletin tellerini korkusuz ve incelikle tınlatmak, kendi koyduğunuz hedefe doğru yaraşan bir arayışla kanat açmak sizin görevinizdir yaşlı beyler. Gençlere göre daha az değildir. Sizlere beslediğimiz saygı denildiği gibi yaşlılık çocuklaştırmaz. Bizi gerçek birer çocuk olarak bulur. Tiyatro müdürü, yeterince söz söylendi artık. Eylem de görmek istiyorum. Birbirinize övgüler yağdırmak yerine yararlı bir iş yapılabilir. Efkardan söz etmek neye yarar? İkircim sonuca götürmez. Eğer ozan olarak ortaya çıktıysanız, hükmedin edebiyata. İhtiyacımızı biliyorsunuz. Sert içkiler tatmak istiyoruz. Hemen onları hazırlamaya koyulun. İşine bugün başlamazsa insan, onu yarın bitiremez. Ve boş geçmemeli hiçbir gün. Başarılması mümkün görünene, korkusuz bir kararlılıkla el atmak gerek. O zaman işin peşi bırakılmaz ve onu bitirmeden erişilmez huzura. Biliyorsunuz, Alman sahnelerinde herkes istediğini deneyebilir. Bugün de dekor ve makineleri esirgemenizi beklemiyorum. Kullanın. Büyük ve küçük gökyüzü ışıklarını, yıldızları da harcayabilirsiniz. Su, ateş ve kayalıklar, hayvanlar ve kuşlar hepsi bol miktarda mevcut. Böylece bu dar ahşap sahnemizde boy gösterir bütün yaratılış ve ölçülü bir hızla gökten başlayıp dünyadan geçer. Sonunda da cehenneme gider. Gökyüzünde mukaddime, Tanrı, semavi ordular, sonra Mefistofeles, üç büyük melek öne çıkar. Refail, her zamanki gibi söyler güneş, kardeş alemlerle yarışan ezgisini ve önceden belirlenmiş yolculuğunu gök gürültüsüyle tamamlar. Görünüşü meleklere güç verir, hiçbiri onu anlamasa dahi. Bu akıl almaz, üstün eserler, görkem dolu, ilk günkü gibi. Cebrail, ve hızla, anlaşılmaz bir hızla, döner dünyanın görkemi. Cennetin aydınlığı, korkunç derin gece. Birbirine dönüşüp durur. Kayaların derinliklerinde deniz, engin akışlarla köpürür. Ve alemlerin sonsuz hızı, kaya ve denizi beraberinde götürür. Mikail, denizden karaya, karadan denize, fırtınalar esintilerini yarıştırır ve çevrelerini derinden etkileyen, öfke dolu bir zincir oluşturur. Bir patikada yakıcı bela alevlenir, gök gürültüsünün takip ettiği. Ancak Efendimizin elçileri saygıyla eğilirler, uyumlu gidişi önünde günlerin. Üçü birden. Görünüşün meleklere güç verir, hiçbiri seni anlamasa dahi, bu akıl almaz üstün eserler, görkem dolu, ilk günkü gibi. Mefistofeles, Efendimiz, aramızdaki hal ve gidişi sormak için, bir kez daha bize yakınlaştığından ve beni görmek, sevdiğin bir töre olduğuna göre, işte buradayım, hizmetkarlarının arasında. Bağışla, söyleyecek parlak sözcüklerim yok. Varsın, çevredekilerin hepsi alay etsin benimle. Eğer bırakmış olmasaydın gülme alışkanlığını, onlar gibi içlenmem, güldürürdü seni mutlaka. Güneş ve alemler hakkında bir şey söyleyemem. Ama insanların sıkıntılarını görüyorum. Dünyanın küçük tanrısı hep aynı halde. Ve ta ilk günkü gibi anlaşılmaz. Aslında biraz daha iyi yaşardı eğer gök ışığının yansımasını vermemiş olsaydın ona. O buna akıl adını vermiş ve ondan yalnızca hayvandan daha hayvan olmak için yararlanıyor. Bana öyle geliyor ki, izninizle efendimiz, o sanki şu uzun bacaklı böceklerden biri. Hep uçan, uçarak zıplayan ve otların arasında hep aynı teraneyi dinleten. Hiç olmazsa otların arasından çıkmasa, illa da her işe burnunu sokacak. Tanrı, başka söyleyeceğin yok mu? Hep şikayet midir senden duyacaklarım? Sonsuza dek dünyadan hoşnut olmayacak mısın? Mefistofeles, hayır efendimiz. Dünyadaki durumu her zamanki gibi oldukça kötü buluyorum. Keder dolu günlerinden ötürü acırım insanlara. Ben bile dokunmak istemiyorum onlara. Tanrı, Faust'u tanıyor musun? Mefistofeles, doktoru mu? Tanrı, evet, kulumu. Mefistofeles, sahiden, size garip bir biçimde hizmet ediyor. O ahmağın yediği ve içtiği ne su görmüştür ne toprak. İçindeki kaynaşma onu uzaklara sürüklüyor. Yarı yarıya bilincindedir kendi deliliğinin. Gökyüzünden en güzel yıldızları ister, dünyadan da en yüksek hazları. Ve her türden yakınlık ya da uzaklığa derinden devinen bu gönül kanmaz. Tanrı, şimdilik bana karışık bir hizmet veriyorsa da onu yakında aydınlığa kavuşturacağım. Küçük bir ağaç henüz yeşillendiği anda gelecekte onun çiçek açacağını, meyve vereceğini bilir bahçıvan. Mefistofeles, nesine bahse giriyorsunuz? Bu kulunuzu kaybedeceksiniz. Eğer izninizle ona kendi yöntemleriyle yavaşça yaklaşırsam. Tanrı, o dünyada yaşadığı sürece İstediğini yapmakta özgürsün. Yanılabilir de insan devindikçe. Mefistofeles, teşekkür ederim size. Çünkü ölülerle uğraşmayı sevmedim hiçbir zaman. En çok dolgun ve al yanakları severim. Bir ceset için kılımı kıpırdatmam. Kedinin fare için hissettiklerini, ben de yaşayanlar için hissediyorum. Tanrı, pekala, benden sana izin. Öz kaynağından uzaklaştır bu ruhu ve götür onu, becerebilirsen, beraberinde aşağıya doğru. Ama iyi bir insanın, karanlık bir devinim içinde olsa dahi, doğru yolun pekala farkında olduğunu itiraf etmek zorunda kaldığın zaman, utanç içinde çıkacaksın karşıma. Mefistofeles, bu şartlar benim için uygun. Zaten uzun sürmez bu iş. Bahis konusunda kaygılanmam gereksiz. Amacıma ulaştığım gün, izninizle, göğsümü zafer coşkusuyla dolduracağım. O zaman Faust toz yutacak. Üstelik de zevkle. Ninem olan o ünlü yılan gibi. Tanrı, bunda da tümüyle özgürsün. Senin gibilerden hiç nefret etmedim. Bütün yatsıyan ruhlar arasında en az ifrit bana yük olur. Çok kolayca gevşer insanın eylemliliği. O hemen mutlak devinimsizliği özler. Dolayısıyla katarım insanın yanına. Kışkırtıcı ve devinim veren bir arkadaşı. Şeytanın yaratıcı görevi bu işte. Ama siz, Tanrı'nın gerçek oğulları. Canlı, zengin güzelliğin tadını çıkarın. Sonsuza dek yaşayan ve devinen olur. Sizi sevgi dolu kollarıyla sarsın. Ve siz, titrek bir görünümle uçuşanları, kalıcı düşüncelerle sağlamlaştırın. Gökyüzü kapanır, büyük melekler dağılır. Mefistofeles, yalnız, zaman zaman ihtiyarı görmeyi severim. Onunla bozuşmak istemezdim doğrusu. Bu denli yüksek bir efendinin, ne kadar da hoş, şeytanın ta kendisiyle, böyle insanca konuşması. Tragedyanın birinci bölümü, gece. Yüksek tavanlı, dar, gotik tarzında bir odada, Faust, yazı masasının koltuğunda, huzursuz. Faust, araştırdım, ah, ateşli çabalarla. Felsefe, hukuk ve tıp bilimini. Bir de ne yazık ki ilahiyatı. Şimdi de duruyorum burada bir ahmak gibi. Hiç de akıllanmış değilim. Yüksek unvanım, doktoram bile var. Ve 10 yıldan beri öğrencilerimin burunlarını kah o yöne, kah bu yöne çekiştiriyorum. Bir şey bilemeyeceğimizi sonuçta anlamak için. Buna dayanamıyor artık yüreğim. Belki daha akıllıyım bütün o züppelerden. Doktor, uzman, yazar ve papazlardan. Belki ne kuşku duyuyorum ne de kaygı. Korkmuyorum cehennem ve şeytandan. Ama bütün şevkim de kırıldı. Bir şeyler bildiğime kandıramıyorum kendimi. İnanamıyorum bir şeyler öğretebildiğime. İnsanların düşüncelerini değiştirip onlara doğru yolu gösterebileceğime. Üstelik ne malım mülküm ne param var. Ne de dünyada bir itibar ve gösterişim. Bir köpek bile yaşamak istemez böyle. Dolayısıyla kendimi büyüye verdim şimdi. Ruhun gücü ve belagatı. Bana bazı sırlar açıklasın diye. Bilmediklerimi ter dökerek öğretmeye devam etmek istemiyorum. Dünyayı özünde bir arada tutanın ne olduğunu bilmek istiyorum. Onu devindiren güçleri görmeliyim. Ve tohumun kendisini. Bıktım artık. Sözcüklerin arasında aranıp durmaktan. Ey dolgun ay ışığı, nice gece yarıları, seni yazı masamda karşıladım. Bir zamanlar, hüzünlü arkadaşım, kitapların, kağıtların arasında doğuverirdin. Kederime keşke bu gece son kez tanık olsan. Ah, dağların tepelerinde, senin sevgili ışığında dolaşıp, hayaletlerle mağaraların çevresinde uçsam. Senin solgun ışığını bıraksam kendimi. Ve bütün bu bilgi bulutundan sıyrılıp, çiğlerinde yıkanarak sağlığa kavuşsam.